Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında biraz Türkçenin de esnekliğinden yararlanarak dün açıklanan en son yeni ekonomi programını konuştuk ve eski yeni ekonomi programlarıyla arasındaki farklardan hareket ederek, üstelik bunu Bakan Berat Albayrak'ın onun verdiği rakamlardan hareket ederek anlamını tarif etmeye çalıştım size. Aklınızda bir şüphe kalmasın, bakanın yaptığı tamamen bir itiraf niteliğindedir ve burada tutulabilecek hiçbir şey yoktu anlatmaya çalıştım. Bütün sayılar hepsi tek tek bakanın verdikleri, yalnız bu arada Türkiye İstatistik Kurumu'nun sayıları, yani benim çıkarttığım hiçbir şey yok aralarında. Sadece gerçek, namuslu bir açıdan bakıldığında bir ekonomist nasıl yorumlarsa onu yapmaya çalıştım. Ve hedef kavramının ne kadar içinin boşaltıldığını konuştuk. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Siz aşağıdan hemen 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşunu tıklayacaksınız. Ben de sosyal medya üzerinden yapacağım aynı şeyi. Diyeceğim ki insanlara, hadi gelin hep beraber konuşmaya başladık, siz de burada olun. Gazetelerde ne var? Bir kere herkes ilk yayında söylediğim gibi kendi meşrebince bakanın verdiklerini yorumlamış. Ama yani muhteşem diyen de var. Ya işte bu ya, işte bu ya. Hürriyet'ten mesela göstereceğim şimdi size manşeti. Hürriyet'te ya çok çok komik. Sabah ben görünce ilk aklıma o geldi. Manşet şu, yani önce Ermenistan manşeti var. Sıkışınca saldırdı diye bir analiz. Musa Kesler'in bir haberi, bir emekli büyükelçi Ali Demir'le konuşmuş. Bölgeyi çok iyi tanıyan biri. O da demiş ki Paşinyan, Ermenistan Başbakanı, çok sıkışmış durumda siyaseten ve ekonomik olarak da ülke battı. O yüzden böyle bir takım kahramanlıklar arıyor. Ekonomik olarak battı, bir takım siyasi kahramanlıklar arıyor. Var öyle şerefsizler. Öyle şerefsizler var. Evet, çıkıyor böyle insanlar. Tamamı şerefsiz bunların. Hepsi haysiyetsiz. Yapacak hiçbir şey yok. Ülkenin ekonomisinin içine ediyorlar mesela. Siyaset düğüm oluyor. Kımıldayacak yer kalmıyor ülkede. Böyle şerefsizler ondan sonra işte kahramanlıklar, ayrışmalar üzerinden falan siyaset yapmaya çalışıyorlar. Var böyle şerefsizler. Çok çok doğru tahlil bu. Çok doğru tahlil. Kesinlikle. Yani yerden göğe kadar karışıyorum. Diyor ki Ali Demir, Paşinyan ekonomik ve siyasi olarak ülkesinde sıkıştı. Çareyi savaşta. İşte bu. Var böyle şerefsizler. Çok doğru tartışma. Çok acayip doğru tartışma. Helal olsun. Hürriyet'in ekonomi haberi de işte 3 yıllık ekonomi rotası. Rota yeniden oluşturuldu. İşte bizimki tam o. Hani böyle haritadan açıyorsun, tam buldum zannediyorsun ya. Sonra çuvalladığını anlıyorsun ve diyor ki telefon sana, rota yeniden oluşturuldu. Bizimki öyle, 2018'den beri dön baba dönelim, rota yeniden oluşturuldu ve hepsi saplanmayla bitiyor. Neye saplandığımızı söyleyemeyeceğim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 3 yıllık yeni ekonomi programını açıkladı. Programın ana teması yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Çok güzel bir Türkçe atasözüdür, nefistir yani. Gerçekten nefistir. Yeni ekonomi, yeni dengelenme, yeni normal, yeni. Ya şeye benzemiyor mu sizce de? Hani böyle çocuklar kendi aralarında kavga etmeye başladıklarında biri diğerini dinlemediği zaman şey yapar ya, ulan duymuyorum ki. Aynı bu işte. Yeni, hayır bence yeni. Neyse, ilk yayını çok teşekkür ediyorum. Bu arada yayın arasında çok fazla mesaj gelmiş. Ekonomist dostlardan da gelmiş. Çok açık, çok net anlattın, teşekkür ederiz diye. Vallahi ben de çok mutlu oluyorum böyle olduğu zaman. Çünkü size çok karışık geliyor ama aslında gördünüz işte. Yani size ilk yayında anlattığımda anlamadığınız bir yer kaldı mı? Gerçekten kaldıysa söyleyin, ne olur. Orayı düzeltmeye çalışalım. Ama ben kaldığını zannetmiyorum. Yani hepinizin kafasında bir çok basit şekliyle canlanmış olması lazım Berat Albayrak'ın söylediklerinin, değil mi? Yani bir sıkıntı yok bence. Ama varsa aklınızda lütfen söyleyin, orası üzerinde biraz daha şey yapalım. Evet Timurcuğum, komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor. Vallahi yaklaşıyor yani. İleride bir ışık var. Tünelin sonu mu, tren mi geliyor çok bilmiyoruz. Kısmet artık. Ama şu tahlil var ya, Musa Kesler'in haberinde Sayın Ali Demir'in yaptığı, Bakü Büyükelçiliği'nin, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği'nin İçişleri Bakanlığı müşaviri eski. Daha yeni emekli olmuş, çok iyi tanıyor bölgeyi. Ya bak, cümledeki güzelliğe bak. Diyor ki, Paşinyan ekonomik ve siyasi olarak ülkesinde sıkıştı, çareyi savaşta arıyor. Tam bir şerefsizlik örneği var böyle şerefsizler işte. Böyle haysiyetsizler dünyada siyasetin içinde var. Çok doğru. Nefis yani. Gerçekten muhteşem. İç politikada böylesine yetersiz ve huzursuz olunca dış müdahalelere savruldu diyor. Ay be, ayakta alkışlıyorum. Milletçe alkışlıyoruz. Şahane bir tahlil. Gerçekten budur işte. Böyle onursuzlar, dünya siyasetini boka batıran böyle haysiyetsizler var. Paşinyan ne güzel anlatmış. Kardashian tartışması. Şimdi bu tartışmaya aslında normalde ben hiç girmeyecektim. Gerçekten girmeyecektim. Dün sabah bununla ilgili düşüneceğim çünkü bir cümleyle söyledim. Ama bugün sevgili Faruk abi de, Faruk Bildirici de bir yazı yazmış bununla ilgili olarak. Ya sen haber bülteni sunuyorsan kardeşim, bu işte senin bir dozun olmalı. Sen insanlara hakaret ederek bir şey yaparak, küfrederek bir şey yapamazsın diye. Ece Üner haber bülteninde Kim Kardashian Türkiye'yi Ermenistan-Azerbaycan arasındaki o tartışma nedeniyle eleştirdiği için bir cümle kurdu. Ya cümle gerçekten kötü ya. Yani tribünlere oynuyor. Ben de dün sabah burada dedim ki, ama güzel kardeşim, daha bir hafta önce kadın haklarını ne güzel savunuyor diye sırtını alıyordun. Sen de hata, sen şişiriyorsun. Ya bu put yapmak gibi. Kendin yapıyorsun, kendin tapıyorsun, işin bitince kırıyorsun. Yapma, ortalığa saçıyorsun ondan sonra. Sen yapıyorsun bunu. Haber bültenlerinde bakın, haber bülteni benim burada yaptığım bir haber bülteni değil. Bu bir yorum haber programı. Ama bir haber bülteni sunuyorsanız siz yoruma çok fazla giremezsiniz. Siz anchorman olarak, anchorwoman olarak haberinizi verir çıkarsınız. Yani orası bir defile gibidir aynı zamanda. Askısınızdır size, onu yaparsınız. Onu yaparsınız, bu kadar basit. Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi, ne olur içimde kalmasın. Geçen hafta Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal birlikten, usta ve çırağı, yamağı, Barbaros Şansal öyle tanımlıyor kendini, bir jübile yaptılar ve bıraktılar. Modayı bıraktıklarını söylediler. Bilmiyorum dikkatinizi çektim ama ya ben orada podyumda yürüyen eski mankenleri gördüm. Tanıdığım yıllarca, hani hemen hemen yaşıtız pek çoğuyla. Ya zarafetlerine gerçekten hayran kaldım. Hakikaten üstümde kalmasın. Zarafetlerine, güzelliklerine, işlerini yapmaktaki profesyonelliklerine hayran kaldım. Gerçekten hepsini ayakta alkışlıyorum. Çok çok acayip bir şey ya. Çok acayip bir kuşakmış onlar. Çok çok değişik bir kuşak. Çok değişik bir nesil. Muhteşem yapıyorlar işlerini ve hala hepsi son derece güzel. Son derece güzel. Yani ne kadar güzel yaptılar işlerini. Her neyse, şimdi onu da şey yapalım da. Siz eğer bir haber programı değil, bir haber bülteni sunuyorsanız, ya kardeşim sen derdini anlatırsın, haberi anlatırsın, haberin okunmasına ben de karşıyım. Yani benim basın neydi? Deniz Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi'nden bildirilmiştir. Bak bunun adı anons, bu haber değil. O bir bildiri, tamam da o bir anons. Ama sen haberi verirken haberi taraflı yaklaşamazsın, ses tonun bile değiştirir seni. Sunumun, sunarken göz kırpman, gülmen, ne diyeyim mesela, yüzünü asman. Sen bunu yapamazsın. Sen orada mankensin, askısın. Elbiseni taşıyacaksın. Senin elbisen haberin. Ama Türkiye'de şöyle bir hale geldi ki, ya artık var ya, yani boku çıktı bu işin. Ve kusura bakma güzel kardeşim, sen yapıyorsun bunu. Sen yapıyorsun, sen alkışlıyorsun. Adam hiç anlamadı, bilmediği, gerçekten tarzı olmayan bir şey anlatıyor ekranda mesela. Saatlerce konuşuyor. Ya haberi söyle kardeşim, haberin ne olduğunu anlat ya. Anlat ve git, gözünü seveyim. Yok öyle değil. Bugün Faruk abi de, Faruk Bildirici de bunu yazmış. Güzel de yazmış. Farukbildirici.com'da okumanızı tavsiye ederim. Ece Üner tartışmasına ilişkin. Şimdi burada Ece Üner'in Kim Kardashian'a kalçası üzerinden yüklendi. Kalçası üzerinden yüklendi diye bir Türkçe yok. Öyle olmaz. Kalçasından şut çıkartmak var mesela, bizim Prekazi vururdu. Nereden vurduğunu anlamazdın. Çırpı gibi bacağıyla böyle kalçadan şut çekerdi. Yani şöyle düşün. Belin hemen altından bacak tek parça hareket ediyor. Acayip süratli vururdu topa. Ama kalçası üzerinden yüklendi olmaz. Hatta kendisi de daha sonra sanki çok... bakın mesela bu benzer argoları siz de kullanıyorsunuz. Ben daha ağırını kullanıyorum. Çünkü burası bir haber bülteni değil beyefendi. Anlatabiliyor muyum? Burada bir haber programı yapılıyor. Burası ayrıca benim yorum yapacağımı bilerek geliyorsunuz buraya. Orası öyle değil. Orası bir haber bülteni. Orası yorum kaldırmaz. Okursunuz, anlatırsınız daha doğrusu haberinizi. Okumak çok düzdür çünkü. Türkçenize güveniyorsanız eğer. Anlatırsınız ve çıkarsınız. Onu yapamazsınız. Ama siz şişirdiğiniz için onlar da gazladıkça gazlıyor. Bir haber okuyor. Hiç anlamadığı şeyleri saatlerce anlatıyor. Sanki çok iyi biliyormuş gibi. Kalçası üzerinden yüklenmedi. Bayağı Can Yücel hatırlatmasıyla. Hani bizde gözle göz derler yüklenmişler. Onu da söyleyemedi ama. Hürriyet Gazetesi'nin buradaki çakallığının altını çizmek için okuyorum bu haberi. Yoksa ben buna taraf maraf olmayacağım. Bana ne, saçma sapan bir şey bu. Bak Hürriyet Gazetesi nasıl hatırlatıyor yayını. Dikkatli dinleyin lütfen. Sunucu Ece Üner, Türkiye'yi eleştiren Ermeni kökenli Kim Kardashian'a kalçası üzerinden yüklendi. Daha önce başörtülü bir kadınla tartışma yaşayan oyuncu Deniz Çakır'sa bu yoruma sert tepki gösterdi. Bir dakika. Deniz Çakır'ın daha önce başörtülü bir kadınla sert tartışma yaşamasının bu olayla ne alakası var? Artık bu gazete bu kadar paçoz. Bu kadar paçoz. Çünkü yayın yönetmeni olacak. Zart. Zart da değil. Zart. Oraya nasıl getirildiğini çok iyi bildiği için sahibini üzmemeye çalışıyor. Deniz Çakır'a buradan dalmaya çalışıyor. Daha önce başörtülü bir kadınla tartışma yaşayan. Allah Allah. Allah Allah. Bunun adı gazetecilik falan değil. Bu soytarılık. Bildiğiniz düz soytarılık bu. Sahibine takla atmak. Ne alakası var Deniz Çakır'ın ne yaptığının? Tartış. Tartış Deniz Çakır'la Ece Üner arasındaki şeyi. Ama bu yaptığın var ya, bu çakallık. Düz çakallık işte. Onun için diyorum artık pespaye bir şey bu. Yapış yapış, vıcık vıcık. Deniz Çakır bu yoruma sert tepki gösterdi. Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur? Hürriyet'in iki yazarı bu konuyu yazmış. Savaş Özbey patlıcana patlıcan demek yazısı yazmış. Gerçekten çok aydınlatıcı. Bütün yazıları gibi gerçekten ampullendik hep beraber. Öbür taraftan Ertuğrul Özkök, o kadın sadece bu kadın değil diyerek yazmış. Çok güzel bir tartışma ya. Yani hakikaten böyle şeyin içinde, pisliğin içinde, onun içinde debelenip bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz ama artık buraya kadar getirmiş durumdasınız. İğrençsiniz. Gerçekten iğrençsiniz. Pespayelik bu. İçinde Abdülkadir Selvi, bu da üslup. Sevgili eşim dur, ben şimdi üslupla ilgili bugün bir şey okuyacağım size. Üslubun dibini göreceksiniz ya. Daha bir hafta önce burada hani temiz Türkçe, Türkçenin iyi kullanımı, ekranların temizlenmesi, gazete köşelerinde temiz yazmak. Size bir şey okuyacağım bugün. Çok kısa bir şey okuyacağım hem de. Ama göreceksiniz, anlamını da söyleyeceğim burada. Hani bir beyefendi yazdı ya. Sen de kullanıyorsun argoyu. Ben kullanıyorum. Bak ben iddiayla söylüyorum, ben argoyu biliyorum da. Argo bir dilin zenginliğidir. Yerinde kullanırsanız tadından yenmez. Ama bu argo değil işte. Bu pespayelik. Sen Deniz Çakır'a çakılsın diye, insanlar ona saldırsın, linç edilsin diye diyorsun ki daha önce başörtülü bir kadınla tartışma yaşayan Deniz Çakır. Ya oyuncu Deniz Çakır desen pulların payetlerin mi dökülüyor senin? Ama derdin o değil ki senin. Yapış yapış pespaye bir şeysin çünkü. Amiral gemisi, Hürriyet bu halde artık ya. İçinde, vallahi şu gazetede çalışan insanların kendini sorgulaması lazım. Vallahi çok ciddi söylüyorum ya. Ekmek parası falan, eyvallah da yani. Hani simit sat, onurlu yaşa. Yok abi siz simit de satmayın ya. Yani simiti kirletirsiniz, vallahi. Ellemeyiz, tamam iyi iyi devam edin böyle. Abdülkadir Selvi bugün anketlerle ilgili bir yazı yazmış. Neden? Size bir şey söyledim, hatırlıyor musunuz Cuma günü? Dedim ki, hani şu soru cevap yaptığımız yayında, bir anket var ve Erdoğan'ın önüne de gitti bu anket. Yani burada insanların gaza gelmesi, İYİ Parti üzerine bu kadar çalışması, HDP operasyonu, hatırlıyor musunuz sabah anlattığım? Çünkü o ankette görülüyordu ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu %6,5'a düştü. 6,5. Ya gerçekten şu anda dağılmış durumda MHP. Onun için şimdi kaşınması gerekiyor. Milliyetçilik tavrı içeren her şeyin kaşınması gerekiyor. Çatır çatır. Abdülkadir Selvi bugün bunu doğruluyor. Hani dedim ya işte ya. Abi çok güzel şeyler oluyor ya. Berat Albayrak konuşuyor mesela. Aklı sıra ekonomi uçuyor diyor. Söylediği her şey, demin size işte yarım saat boyunca yorumladım. Söylediği her şey benim söylediğimi, bu ülkenin başka namuslu ekonomistlerinin söylediğini doğruluyor. Bunun siyasetle bir alakası yok ki. Bir ekonomist olarak baktığında gördüğünü anlatıyor. Bak. Diyor ki gündemimizde Azerbaycan-Ermenistan savaşı, koronavirüste ikinci dalga falan filan. Ama sizi bunlardan biraz sıyırıp anketlerin dünyasına götürmek istiyorum. Yani Alice Harikalar Diyarında gibi. Anketlerin dünyası. Bir giriyorsun, oh kafa 3,5 milyon. Şahane, uçuyorsun. Başkanlığını Doktor Hilmi Daşdemir'in yaptığı Optimar'ın Eylül ayı araştırması. Hazır mıyız? Buyurun. Anketlerde partilerin oy oranı, öncesinde işte gündeminiz ne? Covid mi, ekonomi falan filan diyor ama yani ekonomi ikinci sırada artık diyor. 2-2 rahat ol. 2 ya. Covid birinci. Anketliler, Optimar'ın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında, bak dağılmış hali, ki Türkiye'de kararsızlar şu anda bütün serbest anket yapıcıların güvenilirler. Arada abi hazır anketimiz var, kaç çıkartalım diye gelen güzel abiler de var. Onlar değil. Sözüne güvenilirlerin tamamı Türkiye'de kararsızların oranının %14 ile 18 arasında olduğunu söylüyor. Öyle düşünün. Diyor ki kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin oyu %41.4. Şu ya yanları biraz aldıralım. Ben çünkü arkadan çok rahatsız değilim. Yanları bir parça aldırırsak. Ama MHP'nin oyu diyor %9.5'a ulaşıyor. Ulaşıyor mu? Hocam bak, sonuçta Türkçe güzel bir dil. Çok açıklayıcı, çok anlatımlı bir dil. Ulaşıyor diyorsan bir yerden hareket etmiş olması lazım. Çıkış noktası neresi tam olarak? Efendim? Üstelik tesadüfe bak ki, tesadüfe bak ki kararsızlar da dağıtılmış. Size anlattığım hikaye bu işte. Yani bir şey söylüyorsam burada üfürerek söylemiyorum. Biliyorsunuz herhalde, anlamışsınızdır 5 senedir. Yok lan bu adam sallamıyor. Yani sevmediği insanlar olabilir ama onlarla ilgili bile sallamıyor diyorsunuzdur herhalde, değil mi? Çünkü yayının izlenmesi onu gösteriyor. O anket gitti Tayyip Erdoğan'ın önüne. Ve bu kadar Türkiye'nin gerilmesinin, gerginleştirilmesinin tek gerekçesi o. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra buraya çıkıyor. Ki bu da değil, doğru değil. Doğru değil kardeşim, alakası yok. Kararsızları da dağıtsan, hatta başka ülkelerden kararsız ithal etsen, desen ki hocam seçim var, sizde varsa fazla kararsız alabilir miyiz? Biz seçimden sonra veririz tekrar. İstersen onları da getir, olmaz. Olmaz tatlım, ne yaparsan yap. Olmuyor. Şeker olan gitmiyor bir yere yani, o orada kalıyor. Ve müjdeli haber kime? İktidar yandaşlarına. AK Parti ve MHP'nin oyları toplandığında ise 50.9'a ulaşıyor. Musti öyle diyor. 41.4 artı 9.5, 50.9. Rota yeniden oluşturuldu. Bak şimdi, bu verilere göre Cumhur İttifakı %50'nin üzerine çıkıyor. Ne demek bu? %50'yi geçiyor. Efendim? Şöyle şuraya doğru at da ben yumuşatıp indireyim onu yere. Vallahi sen buraya doğru at, ben göğsümde yumuşatayım, indiririm yere. Kaç? %50.9. Evet. Kesinlikle doğru. Bence çok mantıklı yani. Mutmain olmayan var mı aranızda? Bence olun. Çok acayip ya. Çok acayip. Gerçekten çok acayip. Ama bakın, bunların hepsi gidişi gösteriyor işte. Çok hızlı bir şekilde, hayırlısıyla going to go to, herkes görüyor kardeşim bunu artık. %50.9. Evet, ben çok mantıklı ya. Bir şey söyleyeceğim. Garanti payı bıraksak, hani kararsızlardan son anda dönen olabilir. Kararsız bunlar çünkü. Vallahi eli kolu ayrı oynuyor bunların, kararsızların. Son 52.5 mu yapsaydık bunu? He? Mesela 2.4'lük bir sapma payı %50.1 ile mesela kazansa. Yok. Yani artık hakikaten ikna edilir yönleri de yok. Kendilerinin ikna edilir yönü yok. Biz zaten ikna edemiyorlar. Boş verin onu. İşte sadece budur sorun olan. Elif Hanım'ın, Elif Aki 35'in yazdığı. İyi ama onlar gidince kim gelecek? Şöyle yapalım mı Elif Hanım? Kimse gelmesin. Biz çok üzülelim. Diyelim ki iyi ama onlar gidince kim gelecek? Gitmesin o zaman ya. Ha? Sorduğunuz soru buraya gider Elif Hanım. Sorduğunuz soru sadece karamsarlığı tetikler. bir seçim yapılacaksa ve oy oranı böyle görülüyorsa ortada, demek ki gidenin yerine gelecek o kalan, alınamayan oy var ya, onu alıp gelecek insanlar var demek değil mi bu? Bence biraz böyle bakın. Karamsarlık üretmekten vazgeçin, pompalamayın onu. Kim ya? O zaman. Çünkü burada gideceğiniz yer orasıdır. O zaman gitmesinler. Yapmayın, gözünüzü seveyim, yapmayın bunu ya. Yapmayın. Yani 31 Mart seçiminden önce şurada 2 ay boyunca yaşadığımı, hakikaten bir gün gelip o, ben yazmayacağım onu. Ama yaşadığımı, aldığım mesaj, sadece saklıyorum onları. Sadece saklıyorum. Çünkü konuştuğunda o insanlar, bayağı burada yayına şu anda da katılan insanlar var içlerinde. 31 Mart'ta hiçbir şeyin değişmeyeceğini, benim hayal pompaladığımı falan anlatan insanlardı. Oysa benim anlattığım bir parti tercihi falan değildi ki, o gün de değildi. Bakın şimdi Türkiye'de şu konuşuluyor mesela, şu anlatılıyor. Deniyor ki insanlara, artık Türkiye'de siyaset üstü bir yapı oluşmalı, demokrasi çatısıyla hareket etmeliyiz. 2 yıl önce konuştuk biz bunu burada. Yayınlar hala duruyor. İdeoloji değil bizi birleştirecek olan. Biz ideolojiyle birleşemeyiz. Şu anda sadece ülkenin yaşadığı şu. Bir karamsarlık pompalanıyor ki insanlar o karamsarlık içinde debelensin, asla iktidar değişmeyeceğine inansınlar. Demokrasi değil ki bu. Böyle demokrasi olmaz. Böyle inanç olmaz. Ya biz eğer demokrasiye inanıyorsak bunu söyleyemezsiniz kardeşim. Hiçbirini söyleyemezsiniz. Aklınızdan bile geçiremezsiniz. Demokrasi böyle bir şey değil. O zaman kapatalım, gidelim dükkanları. Öyle burada yazıda hala şu anda yayında olan insanlar, ilk yayında varlardı mesela. Ben onların yazdıklarını burada, inin görseniz mideniz kalkar. Yani çok seviyoruz seni usta ama yani hayal pompalıyorsun be. Öyle bir şey olmaz. Sonra ben onu 31 Mart'tan sonra pek çoğunu kutlamalarda en önde gördüm insanları ya. Onlar çok normal şeyler. Derdim bu değil. Derdim umutsuzluğun bu kadar insanların önüne sürülmesi ve başka bir şey yokmuş gibi anlatılması. Oysa böyle basit değil. Devam edelim. Hürriyet böyle. Şimdi size bir pespayelik okuyacağım. Gerçekten. Önce durun, Sabah gazetesini okuyayım. Hani pespaye demişken Hürriyet'ten Sabah'a geçelim. Önemli çünkü o. Milli ekonominin 3 yıllık yol haritası. Rota yeniden oluşturuldu. Bakan Albayrak, Türkiye'yi 2023'e götürecek programı açıkladı. Büyüme sürecek, enflasyon tek haneye inecek, 4 milyon kişiye istihdam sağlanacak. Bak bunu yazıyor. Hani ben söylüyorum, inanmıyorsunuz ya bazılarınız hala. Ya itiraf kardeşim, bu işsizlik konusunda çıtık diyor, biz çıcaz diyor hatta bundan sonra da diye. Bak Sabah gazetesi tabloyu koymuş. Diyor ki, büyüme de 2020'de binde 3, %5'ti biliyorsunuz. Binde 3, o saptı biraz. Lan nasıl saptı? Ters dönmüş 180 derece. O sapma denmiyor ona. 2020'de binde 3, 2023'te %5. Hocam 3 sene önce biz bu yıl büyüyorduk %5. Bak iş dünyası buna hiç ses çıkarmıyor mesela. Evet ya. Yani çok. Tabii. İş dünyasından yeni ekonomik programa destek, Türkiye 2023'e daha güçlü bir ülke olarak ulaşacak. İşsizlik. Ben söyleyince rahatsız oluyorsun. Bak Sabah gazetesi 1. sayfa. 2020'de 13.8, 2023 10.9. Ben söylemiyorum ki, bunu yazıyor işte. Gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü. Deniyor ki 2020 sonu itibariyle 702 milyar dolar, 2023'te de 875 milyar dolar olacak. Hocam burada bir çuvallama yok mu? Hani kalbinizi kırmayayım ben yine de, ama bana sanki biraz büyük çıtık ve toparlayamıyoruz. O olmadı, itiraf edelim deniyor. Çünkü bize 2023 yılı için söylenen, daha önce hani eski yeni ekonomi programında 2023 için bizim hedefimiz 2 trilyon dolardı. Baktık ona, onu yazan arkadaş alkolluymuş o. Yani kafa güzelken yazmış. 2 trilyon dolar ne ya? Kimse söylememiş de. 875 yaptık onu. Sapma diyorsun. Usta o sapma değil. Bayağı düşmüş yani. Kırılma. Dönme. Hani ne bileyim. Başka nasıl tanımlanır ki? 2 trilyon dolardan 875 milyar dolara. Ben söylemiyorum ya, ikisi de Berat Albayrak'ın verdiği rakamlar. Benle bir alakası yok. O yüzden diyorum ya, yani bu yayını izleyen insanlar parti tercihinizden bağımsız ne olur dinleyin. Bak, sadece onun söylediklerini tekrar ediyorum burada. Benle hiçbir alakası yok. Ondan sonra anlayın. Hani ben dövizle hiç ilgilenmiyorum. Yani ben kura bakmıyorum. Ben anlıyorum işte. Anlaşılıyor senin kura bakmadığın. Ama bir pespayelik göstereceğim size. Gerçek bir pespayelik. Bu gazetede yazan, biliyorsunuz yazılarını hani normalde işte klavye kullanan, el yazısıyla yazan, cep telefonundan mesaj yoluyla atan yazarlar gördük. Ama içlerinden bir tanesi var ki o daha çok atıkları değerlendiriyor. Kendi atıklarından oluşturuyor yazısını. Kimi anlatmaya çalıştım biliyorsunuz. Bugün atıklardan oluşturdu geri dönüşüm. Düşünsene yani. Kendi de bir geri dönüşüm şeyi unsuru aslında ama neyse. Kime çalışıyorsun Ünal diye bir yazı yazmış. Kime çalışıyorsun Ünal'daki Ünal? Ünal Çeviköz. Cumhuriyet Halk Partili Ünal Çeviköz. Emekli Büyükelçi. Onun söylediği iddia edilen ve Ünal Çeviköz'ün ben böyle bir şey demedim kardeşim. Söylediğim o değildi. Türkiye'nin aşırı radikal dinci örgütleri hala desteklediğini hükümetin anlatmaya çalışıyordum diye. Ama ne olursa olsun üstüne kalmış konu. Hikayeyi anlatıyor. Ama yazının içinde kime çalışıyorsun Ünal yazısının içinde haliyle ve dışkıyla yazılınca çok normal tabii bu tarz şeyler. Şöyle bir ifade kullanmış. Hani işte temiz konuşalım. Ah be ablacığım ne yaptın ya? Anlıyorum ekmek ama yani Cansu ablacığım burada olmaz ki. Buradan sana ekmek çıkmaz. Çok sıkıcı insanlarız biz. Vallahi çok sıkıcı. Biz böyle siyaset, ekonomi falan konuşuyoruz. Özel şov. Ben müsaadenle seni engelleyeyim olur mu? Hadi Allah çarşına pazar versin de burada olmaz. Anlatıyor. Ünal Çeviköz diyor ben çok iyi tanırım diyor. Eskiden diyor acayip iyi dostluğumuz vardı diyor. Hatta diyor bir Londra seyahatimiz vardı diyor. Niye anlattıysan Londra seyahatini? Bana ne yapayım yani? Bana niye Earl Grey çay getirmedin diye arızaya geçeceğim. Bana ne senin Londra seyahatinden? Belli ki şey gösteriyor orada. Ünal Londra'yı... Ben geçmiş üstünden 40 sene Londra'yı anlatsan ne olur, Tokyo'yu anlatsan ne olur. Bitmiş o hikaye. Beni ilgilendiren hikaye şu. Hani demin Ece unuttum. Yani neyse haber spikeri Ece Güner. Ondan konuştuk ya. Şimdi bu olaya da giriyor. Dışkıyla yapıldığı için yazı çok normal. Öyle derler. Çarşına pazar versin denilir. Yani satış yapmaya giden insana öyle denir. Yani eğer heybende ıspanak varsa Allah çarşına pazar versin denir. Yani de o da satışa gelmiş. Yanlış ama. Diyor ki Çeviköz hükümeti Ece Üner. Güner mi dedim ben? Pardon. Çeviköz hükümeti Azerbaycan'a silah yardımı yapmakla ve hatta cihatçı grupları Ermenistan'a karşı çarpışmak üzere göndermekle suçluyor. Söylentilere göre diye de laf kıvırtıyor. Bunu Kılıçdaroğlu bile söylemiyor. Ne alaka? O da CHP'li ya. He. O zaman da Ünal Çeviköz'ün o kaşarlı şellafe Kim Kardashian'dan ne farkı kalıyor? Şellafe lafını duydunuz mu hiç? Argo, argonun dibi bir laftır şellafe. Hani böyle gerçekten çok keskin kullanılır. Eskiler çok kullanır. Eski kulağı kesiklerin kullandığı bir laftır şellafe. Genç hayat kadını demektir. Yani dünyanın en eski mesleğini icra eden ama onun genç olanı demektir. Ve bu adam hani birileri anlatıyor ya işte onun çok büyük bir haber kaynağı var. En çok onunla meşhur oldu falan diye. Bu imam cemaat ilişkisi işte. Ve bu gazetenin yazarları, bu gazetenin yönetimi temiz dilden, temiz iletişimden falan bahsediyor. Adam açıkça bunu yapmış ya. Bunu yazmış. O zaman da Ünal Çeviköz'ün o kaşarlı şellafe Kim Kardashian'dan ne farkı kalıyor? Pespayelik bu düzeyde ya. Rezalet, hakikaten rezalet, iğrençlik. Yazar bu adam. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti çok ilginç bir manşet. Sürpriz bandrolcu damadın arkadaşı. Damadın derken damat Ferit. Ya yok be ne damat Ferit. Berat Albayrak anlatıyor. Yerli ve milli bandrol ihalesini alan 3 aylık DNS'nin kurucusu Berat Albayrak'ın arkadaşı çıktı. Daş mı yesin o? Adam Berat Albayrak'ın arkadaşı diye daş mı yesin? İhalesi milli ve yerli yapılacak diye darphaneye devredilen sigara ve içki bandrollerini özel ihaleyle alan DNS şirketinin kurucusu Halil İbrahim Danışmaz'ın şirketinin kurucusu Halil İbrahim Danışmaz'ın Albayrak'la yakınlığının 5 yıl öncesine uzandığı ortaya çıktı. Danışmaz'ın Enerji Bakanlığı sırasında Berat Albayrak'a bilgi gönderdiği iddia edilmişti. Bir bakmışsınız Türkiye enerji ihraç etmeye başlamış. Olmaz mı yani? Bence olur. 3 ay önce kurulan DNS'nin sahibi Danışmaz'ın adının 3 ay olmuş. Çok başarılı şirket. 3 ayda geldiği yere bak. Bazı belgelerde Bakan Albayrak'ta anıldığı belirlendi. RETEK'in ele geçirdiği Berat Albayrak'ın e-postasından çıkan bir belgede hatırladık. FBI'ın Berat Albayrak'a bilgi veren Danışmaz'ı Türkiye için ajanlık yaptığı iddiasıyla sorguladığı belirtilmişti. Tesadüf. Bakan konuştu, dolar yükseldi. Hemen yanındaki haber, biz de dakika ve skor alalım. Hemen canlı olarak statlara bağlı. Efendim bunlar, yemin ediyorum bu halk yeniden anlamıyor. Bak bu kadar açık söylüyorum. Bu kadar açık söylüyorum. Anlamıyorsunuz yeniden. Ya biz size daha nasıl anlatacağız ya? Nasıl? Kardeşim nasıl anlatacağız daha biz size? Ayıptır ya. Adam üçüncü kez yeni program açık diyor. Dolar... Adını söylemeyelim şimdi. Korkana gelir o çünkü. O yeşil olan var ya. 7.80 şu anda. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Öbürü. O bir kisi. O bir kisi de 9.16. 9.15.90. Çok ayıp. Ya bu yaptığınız gerçekten ayıp ya. Ayıptır be. Yani ne yapsın daha insanlar? İşte adam yeni program açıkladı. Daha yeni ya. İnsan hiç olmazsa programın yeniliğine birazcık şey yapar da bu kadar gitmez ya. Rezalet. Rezalet. İstanbul Barosu'nun hazırladığı bir rapor var. Raporu Cumhuriyet Gazetesi ile paylaşmışlar. Kadına yönelik şiddetin %98'inin evde gerçekleştiği yönünde bir rapor bu. Hani biz gülüyoruz falan filan ama. 2019 yılında 13.975 kişi adli yardım için başvurdu. Başvuruların 12.101'i kadınlardan geldi. Mağdur kadınların %98'i şiddeti en yakınlarından gördü. 1.253 kadın koruyucu önlem istedi. Tedbir kararını ihlal edenlere ceza verilmedi. Adalet. Sonra diyorsun yani dolar niye yükseliyor? Bundan yükseliyor. Senin ülkende yatırım yapacak kimse yok ki. Bizim ülkemizde, benim ülkeme yatırıma gelmiyor insanlar. Gelmiyor. Gerekçesi de bu. Adalet öngörülebilir bir şey değil bu ülkede. Salla bağla, at, üfür. Onun sonu yok. Sorun değil de. Ama kalanı sıkıntılı. Sözcünün bugünkü manşeti, döviz çıktıkça çıkıyor, millet fakirleşiyor. Faiz artırımı ve yeni ekonomik program ilaç olmadı. Aşk olsun. Aşk olsun. Rota yeniden oluşturuldu. Dönüyoruz hayırlısı. Bu tablo bizi ürkütüyor. Kriz derinleşiyor. Esnaf kapıya kilit vurdu. Borcunu ödeyemiyor. CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar Denizli'yi karış karış gezmiş. Felaketi öyle anlatmış. 30 yılda ticaretin içinde biri olarak gördüğüm tablo beni ürküttü. 2002'den daha büyük bir kriz ortamı var şu anda. Denizli'de caddeler kiralık tabelası asılı dükkanlarla dolu. Kapısına kilit vuran batan esnaf sayısı her geçen gün artıyor. Borçlarsa ödenemez halde. Yayın Denizli'den izleyen var mı? YouTube'dan da açalım, oradan da bakalım. Yayını Denizli'den izleyen var mı? Eğer varsa sayın vekilin adını fark etmedim. Teoman Sancar. Dediğinin doğru olduğunu teyit eder misiniz? Var mı böyle bir şey gerçekten? Ben bu sene Denizli'den geçmedim. Normalde yolun üstünde oluyordu ama yaz döneminde bu sene olmadı. Erdoğan'ı dinlemek için korona testi istendi. Bakın bu haberde çok konuşulacak bugün. Meclis yarın yeni yasama yılına başlayacak. Yarın 1 Ekim. Arkadaşlar tehlikenin farkında mısınız? Hani her şeyi salladığınız, aman olursa da Ekim'e diye, geldi Ekim geldi. Yapılacak onlar, vadesi geldi. Yarın Ekim, 1 Ekim, meclis anayasal takvimi gereği açılıyor. Ve deniyor ki Sözcü gazetesinde, Erdoğan da bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı açar zaten genelde. AKP bu önemli gün öncesinde kendi vekillerine bir yazı yolladı. Vekillerin korona testi yaptırmalarını istedi. Test yaptırmayan AKP'li vekiller ve gazeteciler genel kurula giremeyecek. Gazeteciler nasıl olacak? Onlara da mı yazı geldi? Ama bu olmaz. Zaten genel kurul salonunda gazeteci olmaz ki. Onlar yukarıda lojada olurlar. Genel kurul salonunda olmaz. Ya yapamazsın ki onu. Bu arada yeri gelmişken dün meclis başkanı Mustafa Şentop tam da yerine A Haber'e çıkmış. Gerçekten çok önemli bir röportaj vermiş. Orada gidişata göre Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesine göre Enis Berberoğlu'nun durumunun belirleneceğini söylemiş. Ya Sayın Şentop, siz bir hukukçusunuz. Eğer Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesini bekleyecekseniz yargının da tamamlanmasını bekleseydiniz, Enis Berberoğlu'nun vekilliğini düşürmeseydiniz. Size söylendi o zaman bu. Yapılan itiraz sonuçlansın, öyle yapın denildi. Dinlemediniz ki siz. Talimat aldınız. Göklerden gelen bir karar vardı. Siz de talimata uygun davrandınız. Şimdi diyorsunuz ki Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesini bekleyelim. Ya bu işin inandırıcılığı kalmadı artık ya. Vallahi kalmadı. Siz de kendinizi yok ettiniz. Tebrik ediyorum. Yani çok çok büyük başarı bu. Kendinizi yok ettiniz. Ha, karşınızdaki arkadaş tabii size hiçbir soru sormayacaktır. Onun derdi o değil çünkü. Onun derdi görev yerini korumak. Derdim şuydu, Cenk Deniz'in yazdığı. Biri uyanacak mı acaba işe diye. Bundan önceki ekonomi bakanımız Denizli'liydi bizim. Ya Denizli halkı, siz bakan çıkarttınız. Mutlusunuzdur herhalde halinizden. He? Bakan çıkarttınız. Ekonomi bakanımız vardı sizden. Hani dövizle ilgili ne söylese bir gün sonra yere çöküyordu. Hatırlamıyor musunuz? Cenk Bey teşekkür ediyorum. Bir tek o uyandı işi. Yani oradaki mesaj oydu çünkü. Denizli'de dükkan açılıp kapanıyor. Her yerden izleyicisi var bu yayının. O değil ki sorun olan. Devam edelim. Sözcü böyle. Ama gazetecilere test uygulanacaksa o başka. Yani olmaz. Lojada onlar yukarıda oturuyorlar çünkü. Neyse. Vardır bir bildiklerim. Bakalım. Hürriyet, Sabah, Sözcü, Cumhuriyet, bunlara baktık. Bir Gün gazetesini görelim. Bir Gün'ün bugünkü manşeti bir zerre bile ümit bırakmadı. Umut bırakmadı. Doğru. Ya bu üzerine çok durmayalım isterseniz. Hani yarım saat yayın yaptık çünkü bunu. Yarım saat yayın yaptık. Tekrar girmeyelim. Yani ben işin o tarafına bakmıyorum. Sözü üzerinden yazmış bugün ama bence geçelim. Buradan devam edeceğim. Bankacılık düzenleme ve hocam bir gazetenin birinci sayfasına baksak mı acaba? Yani biliyorum az kişiyle çalışıyorsunuz, çok zor gazete hazırlamak ama bankacılık düzenleme ve düzenleme kurumu olmasın o. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu. Kurul başka, kurum başka. Düzenleme ve düzenleme değil ama emin olun. Ağustos ayı verilerinde dramatik sonuçlar var. İçinde en az 1 milyon lira olan hesap sayısı bir yılda %39,5 arttı. İçinde en az 1 milyon TL olan hesap sayısı bir yılda %39,5 arttı. TL duruyorsa kaybetti ama o hesaplar. Kaybetti kardeşim. Buna karşın milyonlarca yurttaşın borcu da katlandı. Tüketici kredisi borcu %60,6 artışla 657 milyar liraya çıktı. Ben bu rakamı size vermiştim. Ya benim de tabii ben de çeyizimde getirmemiştim rakamı. Ben de BDDK rakamlarını kullanmıştım. Yanlış anlamayın. Devam edelim. Bir Gün böyle. Evrensel'e bakalım. Evrensel gazetesi nasıl bir manşette çıkmış onu görelim. Devam edelim. Ankara Üniversitesi'nde sağlıkçılara sosyal medya yasağı. Koronavirüs vakalarının açıklananın çok üzerinde olduğunu belirten Doktor Güle Çınar hakkında soruşturma başlatan Ankara Üniversitesi sağlık personeline de sosyal medya yasağı getirdi. Vallahi şaşırdık mı? Hiç ben şaşırmıyorum artık ya. Gerçekten şaşırmıyorum. Ne olacak aman. İbiş'le Ciciş ne güzel yönetiyorlardı üniversiteyi. Değişiklik yapıyorsun, onu getiriyorsun, bunu götürüyorsun bana. Bunlar hoş değil ya. Maraş'ta edebiyat öğretmeni Aziz Serin internette yaşadığı sorun nedeniyle öğrencilerine ders anlatabilmek için çıktığı tepede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Dün bu haberi sosyal medyada gördüm ben. Allah rahmet eylesin. Evrensel böyle. Akşam gazetesine bak. Ha, Yeni Şafak görmedik. Dur ya. Kız dur, nasıl yazmış ekonomi? Ben Yeni Şafak'tan ekonomi görmedim bugün. Meydan okuyoruz. 3 yıllık ekonomik programın yol haritası açıklandı. Rota yeniden oluşturuldu. Yeni programa tam destek. İTO Başkanı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç. Program Türkiye'nin makro hedeflerine ve güncel sorunlara yeni açılımlar getiriyor. Ya Sayın Avdagiç ne getiriyor? Bir anlatsanıza Allah aşkına. Mesela işsizliği diyor 3 yılda 10.9'a düşüreceğim diyor. Ne anladınız siz bundan? Bu sevinilecek bir şey mi yani? İşsizlik 3 yıl içinde daha fazla düşmez mi diyorsunuz bu ülkede? Siz niye iş dünyasındasınız o zaman? Ya ayıptır ya. İnsan biraz utanır ya. Vallahi utanır. İnsanın da bir parça utanma olması lazım. Ya en azından şunu deyin. Bir şey anlatıldı. Bir şey anlatıldı. Ve biz de dinledik, sonuçlarını göreceğiz falan. Ya ayıptır ya. Gerçekten ayıp bu. Sayın Fatih Sercikdoğlu, TOBB Başkanı. Yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir. Ya Rıfat Bey, nasıl bir şey, nasıl bir heyecan buldunuz? Bakın istediğimi söyledim. 2 trilyon dolarlık bir ekonomi hedefleniyor. Sonra deniyor ki yok yok 875. Bu heyecanlanacak bir şey değil ki. İnsanın üzülebileceği bir şey bu. Çünkü sonuçta bahsedilen bizim ülkemiz. O ekonomik büyüklük hepimize lazım. Bunda heyecanlanacak ben bir şey görmüyorum. Devam edelim. Yeni Şafak böyle. Ve Akşam gazetesini görelim. Akşam ne yazmış? Bakalım. Adım adım azatlık. Yani Öztürkçe özgürlük anlamında. Azerbaycan haberi muhtemelen. Fuzuli kurtarıldı. Kelbecer an meselesi. Azerbaycan ordusu yıllardır Ermenistan işgali altındaki toprakları tek tek özgürleştiriliyor. Özgürleştiriyor. Bu arada atladık biz. Hedef %5 büyüme, %4.9 enflasyon. Burada da ekonomi başlığı var. Sallayın bunu. Bunun bir önemi yok da. Dün açıklanan koronavirüs tablosu. Üzerinde insanlar çok konuşmadı ama biz hala 1600'e yakın ağır vaka sayısından bahsediyoruz. Ve ben ciddi ciddi mesela iktidar gazetelerinin bazılarını, mesela Hürriyet'te sevindirici haber diye verildiğini gördüm. Yani ülke olarak kafayı yedik muhtemelen. Gerçekten ülke olarak beynimiz yandı bizim herhalde. Yani öyle diye düşünüyorum. Adam birinci sayfaya koymuş. 1427 yeni vaka var. 1452 kişi de iyileşmiş. Kafa kafaya gidiyor. 68 vefat var. Ama bizim gördüğümüz 1600 civarında hala indiremediğimiz ağır vaka sayısı var. E nasıl oluyor kardeşim bu? Nasıl oluyor? Murat Emir bir hekim. Televizyonda açıklama yapıyor. Baya bir hekim olarak diyor ki siz yalan söylüyorsunuz kardeşim diyor. Yalan. Siz normalde vereceğiniz vaka sayısının onda birini bile söylememeye başladınız artık. Ve elimde bunun raporları var diyor. Sonra bunlar çıkıyor. Çok acayip ya. Yersen. Ama yeni dizimiz var. TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu. Hocam şu Depar Vahidettin ne zaman çekeceksiniz ya? Az kaldı yani, dizinin canlanmasına az kaldı da. Ama bence gitmeden bir yapın o diziyi. Çünkü daha sizin tosunlardan para bekleyen vardır. Hocam biz hiçbir şey kazanamadık daha. Kaç şirket yürüdü. Hani bizde hala tık yok falan diye. Bence vardır. Hadi gazetenin güzeline bakalım. Yani gazete değil de öyle demeyelim de yine de. Ama yani bir şey bu ya. Böyle selülozla başlıyorsun, böyle içine bir şey koyuyorsun, takvim oluyor. Bugün gazeteyi ben de görmedim, beraber göreceğiz. Emekliye 4.49, memura 3.49. Ne bu? Sayı. Ne bu, zam mı? Yok, sayı veriyoruz biz. Emekli misin? Evet. Al bak sana bu 4, bu 4.49. 4.49. Ne bu? Ne yapacağım? Sayı işte lazım olur. Çocuklara verirsin. Ne olduğunu bile yazmıyor artık ya. Nasıl içinden uydurduğu için. Salla be. Yaz yaz oraya sayı yaz iki tane. Geç. Ne zaman emekli olurum? Lan olsan ne olacak? 4.49 alıyorsun. Zam mı? Yok sayı. 4.49 verdiler. Ne yapacağız bilmiyorum ama yani. 4.49 var bende. İşsize kısa çalışana 4.380 lira. Nasıl? Olmuyor. Hala günde 39 liraya çalışıyor insanlar. Olmuyor kardeşim o hesapladığında. Bak bir haftada geçen cumadan bugün çarşamba değil mi? Çarşambaya kafa nasıl yanar? Borsada kazanma yolları bankalar avantajlı. Cuma günü alma diyordu bugün bankalar avantajlı diyor. Niye? Onu da kıçından uyduruyor çünkü. Önemi yok ki. Ölüm diyeti. Saçmalama. Anam Sibelcan zannettim. Sibelcan'ın yarısı gitmiş diyecektim. O değilmiş ya. Böyleydi bu hale geldi. Kim bu? Zayıflık takıntısı sosyal medyanın da etkisiyle tehlikeli bir hal aldı. Doğru bu. Parası olanlar bile kendini aç bıraktı. Bir ayda 15 kilo veren Süreyya Yalçın da bir deri bir... Süreyya Yalçın kim ya? Yok ya bayan. Gerçekten çok özür. Ya ben sizin yerinizde olsam izlemem bu programı. Ben tanımıyorum bu kadını. Gidin tanıyan birinin yayınını izleyin. Belki de değerli biridir. Ne bileyim. Kansere kırmızı kalkan. Öyle değil, öyle değil. Yani zırh anlamında. Ha. Turp mu lan o? Turp fotoğrafı koymuş. Adını bile yazmamış. Artık ne çıkacaksa. Sarımsak ye, güç sende. Ya bırak, bırak, bırak ulan. Artist. Kafiye bile yapamıyorsun. Salgından korunmak için vücudunuzu güçlendirin. Sebze meyve. Bununla mı güçlendiriyoruz? Evet. Bak sebzeyle meyveyle güçlendiriyoruz. Hazır mıyız? Ver coşkuyu. Nar, pancar ve lahana yiyin. C vitamini. Portakal, turp, biberi ihmal etmeyin. A vitamini. Süt, havuç, yumurtayı tercih edin. İlaç gibi. İlaç gibi mi? Evet ya sonuna bir şey düşünemedik onun. Şimdi şey oluyor ya sebze meyve diye başladık. A vitamini, C vitamini. Arkadaşlardan biri K vitamini dedi. Ondan sonra biri dedi ki ya saçma sapan konuşmayın. Yani sonuçta çoluğumuza çocuğumuza ekmek götürüyoruz buradan. Bu kadar da zırvalanmaz diye. Onun üzerine ilaç gibi başlığında uzlaştık. Çok saçma çünkü bu. Biz de farkındayız. İlaç gibi. Sarımsak, yoğurt, kefirle güçlenin. Diyorsun. Kesin. Çocukları bir alalım. Ne yazıyor ben de bilmiyorum okuyalım şimdi. Nafis Karagözoğlu daha küçük yapın lan. Daha küçük yapın hiç okuyamayalım. Dur. Heh. Nafis Karagözoğlu ailemizin doktoruna gelen seks içeren soru. Eser miktarda. Hanımla kardeş gibiyiz. Bana bir çare. Kapatma. Kapatma cezası. 5 gün en az. Ciddi söylüyorum bu film olsa olmaz yani öyle kardeş. Ne konuşuyorsun sen? Ayıp. Sıkıntı mı var? Onu mu söylüyorsun? He ama böyle söyleme ayıp bu. Hanımla kardeş gibiyiz denir mi lan? Gerçi böyle bir şey işte yani. Bu adama da yazacağın daha iyi bir şey de olamaz herhalde. Ne yazacaksın ki? İki millet tek yumruk. İki millet tek devlet o. İki millet tek yumruk. Türkiye saldırgan Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanında yer aldı. İki millet tek devlet olduğumuzu bir kez daha dosta düşmana kanıtladı. Aha yumruk yapmışlar. Photoshop'ta yumruk yapmış. Vallahi bak Sahil kapanmış şöyle. Şöyle duruyor. İçinde Azerbaycan Türk bayrakları falan var. Askerler var karşılıklı. Altta da İlham Aliyev'le Tayyip Erdoğan sarılıyorlar. İki devlet, iki millet tek yumruk. Ya ben artık hakikaten sizi bence serbest bırakmak lazım. Yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi. diyorsun. Evet, Berat Albayrak'ın fotoğrafı da var. Ekonomide 2021-23 yol haritası. Rota yeniden oluşturuldu. Dön. Bakalım bir yere gideceğiz ama nasip. Tetikçi yağmuru. Tetikçi yağmuru mu? Yağmuru ayrı yazmışlar. Dur bakalım. Abi ben görmüyorum bunu ya. Eski futbolcu Emre Aşık boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık'ın korkunç cinayet planlarını öğrendi. Karakola gitti. Beni öldürtmek için ikinci bir tetikçi tutmuş. İhbarı yapan kişi 10 milyonu anlaştı. İlk tetikçi erdi. Beni koruyun. Oha! Abi Emre Aşık hani Galatasaray'da da oynamış tanıdığımız bir topçu. Bu nasıl bu hale geldi bu işe? Karım kiralık katil tuttu beni öldürtecek falan. Git git git git git git git. Ergün Diler'de bugün Azerbaycan'da çatışmalara bakıyorsunuz ama asıl Tovuz bölgesine bakın. Ruslar her an oraya inebilir yazmış. Ben tırstım vallahi, çok açık söylüyorum. Zaten geceden beri ekonomi çalışıyorum sürekli. Ben okuldayken bu kadar çalışmamıştım. Ben okuyamadım, açık söylüyorum. Bugün bir kutlama var yalnız. Bugün bir özel gün. Nasıl özel gün? Ya her güne bir özellik atfediliyor aslında biliyorsunuz. Ama bugün yaklaşık 60 senedir kutlanan Dünya Çevirmenler Günü bugün. Dünya Çeviri Günü. Bazıları öyle de adlandırıyor. Dünya Çeviri Günü. Benim için önemli çeviri, çevirmenlik. Neden önemli? Bakın bir maille aslında hatırlatmış dün geceden Duygu Talan. 5 yıldır bu yayını sabırla yaptığınız, bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun güzel sözleriniz için. Edebiyata ve okumaya olan düşkünlüğünüz konuşmalarınıza yansıyor. Kitap tanıtımlarınızda ve cuma günleri yaptığınız edebiyat yayınlarında çeviri konusuna ve çevirmenin emeğine yer vermeniz bir çevirmen olarak beni çok mutlu ediyor. Hep burada konuşuyoruz ya. Ya kardeşim, o klasikler klasik olup burada da bizde de klasik olduysa, bu halkın çoğu yabancı dil falan bilmiyor. İyi çevirmenler sayesinde oldu. Ve bu iş son derece önemli bir iş. Gerçekten son derece önemli bir iş. Bütün dünyanın birbiriyle anlaşmasını sağlayan insanlardan bahsediyoruz. Edebiyat yoluyla, konuşma yoluyla, her şekilde. O yüzden önemli. Bugün Dünya Çevirmenler Günü, Dünya Çeviri Günü, 30 Eylül. Biz de kutlayalım iyi çevirmenlerin. Türkçeyi hakkıyla konuşanların, gerçekten onların. Yani öbür türlü bana İngilizceyi abuk sabuk döndürüp çevirip Türkçeymiş gibi sokuşturanların değil. Fransızca için, İtalyanca için de aynı şey geçerli. Ama hakkını vererek yaptığı işe sahip çıkıp gerçekten iyi yapan bütün çevirmenlerin gününü kutluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizim okuma zevkimizi daha da canlandırıyorsunuz, daha da katlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz varlığınız için. Herkese, herkese, herkese çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğunuz için sağ olun, var olun. Biz hayata aynı yerden bakmayan insanlar olarak bir araya geliyoruz. Çünkü ülkemiz için hayal kuruyoruz. İyi hayaller kuruyoruz. Konuşuyoruz korkmadan. Ve bu yayını birlikte yapıyoruz. Eğer birlikte yaptığımız bu yayın sürsün ve sizin de katkınız olsun istiyorsanız, bakın şöyle destekleyebilirsiniz bu yayını. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Yayına abone olmayı unutmayın lütfen. Ünsal Ünlü yazıp YouTube'da arama çubuğuna yazdığınızda benim kanala yönlendirecek. Abone ol düğmesi de orada duruyor zaten. Merak etmeyin, parasız pulsuz ama mutlaka abone olun. Bir de şu beğeni düğmesi. Onu kullanmaktan korkmayın ya. Eğer beğendiyseniz yukarı doğru parmak var ya. Zil yayınlar başlamadan haber gelsin anlamında. Katılın da manası şu. İsterseniz bu yayınları desteklersiniz. İsterseniz, istemezseniz hiçbir önemi yok. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atmak da katkı iletmenin başka yollarını anlatmak üzere kullanabileceğiniz diğer yöntem. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.